Hapishane Defterleri, Antonio Gramsci, Belge Yayınları, 5. baskı, Mart 2007, Türkçe'ye çeviren Adnan Cemgil. Bu kitap 332 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 7 Ağustos 2010. Okuyan Deren Koçkesen Özcan. Antonio Gramsci, Hapishane Defterleri. Mussolini 1926'dan 1937'ye dek hapiste tuttuğu Gramsci için "Bu beyin çalışmasını 20 yıl durdurmalıyız." demişti. Ama 11 yıllık cezaevi yaşamında bu büyük beynin işlemesi durmadı. 32 parçadan oluşan Quaderni del Carcere Hapishane Defterleri böyle oluştu. Öyle sanıyorum ki insanlık tarihinde son nefesine dek kendi yetileri ile amansız yazgı arasında çalışmak, öğrenmek ve savaşmak isteyen insan ile onu yavaş yavaş yitirip tüketen kaba güç arasında böylesine acıklı bir savaş örneği yoktur. Çağımızın en büyük düşünürlerinden Antonio Gramsci, 1891'de Sardunya adasındaki küçük bir kasabada Ales'te doğdu. 1911'lerde Torino'da üniversitede okurken toplumcu çevrelerle ilişki kurdu. 1915'te Sosyalist Parti'nin yayın organı İki Grido del Popolo'nun yazı kurulunda yer aldı. 1919'da ise Togliatti ve Terracciani ile Ordine Nuovo'yu çıkarmaya başladı. 1924'te milletvekili seçildi. Mussolini iktidarı ele geçirince ülkeyi terk etmeyi reddeden Gramsci 1926'da tutuklandı. Cezaevi koşulları kötü olan sağlığını daha da bozdu. Ama bu bir felsefi, siyasi düşünce ansiklopedisi niteliği taşıyan hapishane defterlerini yazmasını engellemedi. 1935'te uluslararası baskılar sonucu hastaneye kaldırıldı. 27 Nisan 1937'de ölen Gramsci, ardında uzun tartışmalara, çeşitli yorumlara yol açacak olan 32 defter bıraktı. Antonio Gramsci, 1891-1937. Antonio Gramsci, 22 Ocak 1891'de Sardunya adasında Ales'te doğdu. Dar gelirli bir küçük burjuva ailesinin çocuğuydu. İlk gençliğinde adadaki çobanların ve köylülerin nasıl korkunç bir yoksulluk içinde yaşadıklarına tanık oldu. Bu dönemin izlenimleri düşüncelerinin gelişmesinde çok etkin olmuştu. Orta öğrenimini Santu Lusurgi Ortaokulu ile Cagliari Lisesi'nde yaptı. Okulda hem büyük bir azimle çalışıyor, hem de ders vererek, yazmanlık yaparak ailesine destek oluyordu. 17 yaşındayken arkadaşı Togliatti gibi bir yarışma kazanarak elde ettiği bursla Torino Üniversitesi'ne girdi. Tarih, felsefe ve filoloji okudu. Onu sosyalizme götüren yalnız Sardunya anıları olmadı. Bunda kültürünü çok ciddi bir çalışmayla geliştirmiş olması kadar çok hareketli ve ileri olan Torino işçi sınıfı ile ilişki kurmasının da rolü olmuştur. 1913'te üye olduğu İtalyan Sosyalist Partisi'nin sol kanadının çok sevilen yöneticilerinden biri oldu. Zimmerwald ve Kental konferanslarına 1915-1916 kadar Togliatti'nin dediğine göre Gramsci'nin başlıca uğraşı uluslararası işçi hareketinin devrimci akımlarıyla ilişki kurmak olmuştu. Gramsci Avanti gazetesinin Torino baskısını yönetiyor ve bu gazetede reformizmin ipliğini pazara çıkarıyordu. 1917'de Floransa'da gizli olarak toplanan konferansa katıldı. Sosyalist Partisi'nin devrimci fraksiyonu bu konferansta kuruldu. Yine o yıl 23-28 Ağustos'taki siyasal amaçlı grevin şiddetle bastırılmasının hemen ardından Gramsci, İtalyan Sosyalist Partisi'nin Torino Bölge Sekreterliğine seçildi. Savaştan sonra sınıf mücadelesi yoğunlaştıkça parti içinde görüş ayrılıkları patlak vermeye başlamıştı. Gramsci bir genç arkadaş grubuyla devrimci tezleri savunuyordu. İşte bu dönemde zihninde fabrika konseyleri, Conseil Dusin düşüncesi olgunlaştı. Bu hareketin organı olarak 1 Mayıs 1919'da Togliatti ve Terracini ile birlikte Ordine Nuovo adlı haftalık gazeteyi çıkarmaya başladı. Giulio Treviasani'nin deyimiyle artık İtalya'da ilk kez hem seçmeciliğe hem de devrimci lafazanlıkla vakit geçirenlere karşı teoriyi pratiğe bağlayarak derinleştiren bir ilerici aydınlar grubu oluşmuştu. İtalya'da ilk kez işçi sınıfının yöneticileri, aşırı uca geçen burjuvalar ya da bir sonuç elde edemeyen başkaldıranlar değil, Marksistlerdi. 1920 Nisan'ında Gramsci, Torino işçilerinin komşu illerin tarım işçilerinin greviyle bağıntılı olarak giriştiği siyasal grevi yönetti. Sosyalist Partisi'nin 21 Ocak 1921 tarihinde Livorno'da toplanan kongresinde Gramsci ve Togliatti ile birlikte olanlar, oportunist çoğunlukla bağlarını keserek PCT'yi kurdular. İlk zamanlarda Gramsci, gerek oportunizm gerek sektarizm ile olan mücadelesinde başarı gösteremedi. Reformistler ve merkezcilerle mücadele edebilmek için Bordiga'nın fraksiyonu ile işbirliği yaptı ve bunların dar düşünceliklerini kamuoyuna açıklayamadı. 1921'de İtalya'da faşistler iktidarı ele geçirdiler. Gramsci, genç partisini güçlendirmek ve Bordiga'nın sekterliğini partiden söküp atmak için gücünün üstünde çaba harcamaktaydı. 1923'te Goşistler partinin merkez kurullarından uzaklaştırıldılar. Yeni bir yönetim kurulu seçildi. Bu kurulun başında Gramsci ile Togliatti bulunuyordu. Ertesi yıl partinin gazetesi yayınlanmaya başlandı. Gramsci gazeteye Unita, Birlik adını verdi. Gerçekten de Gramsci partisinin başlıca şiarı olarak İtalyan işçi sınıfının birliğini, şehir ve kır işçilerinin birleşmesini ileri sürmüştü. Partinin 3. kongresinin Lyon 1926, başta gelen işi bu birliği sağlama yolundaki çalışmalar olmuştu. Buna yardımcı olmak üzere Gramsci o ünlü tarım programını yazdı. Güney Sorununun Bazı Temaları 1926. Gramsci 2 yıldır partisinin parlamento grubu başkanıydı. Meclis kürsüsünden faşistlerin cinayetlerini ortaya döküyordu. İtalya'da 1926 yılındaki durumun çözümlenmesi adını taşıyan yazısında Mussolini'nin Amerikan emperyalizmi ile olan sıkı bağlarını ve Amerika'dan sağladığı para yardımını açığa vurdu. 8 Kasım 1926'da partisinin yasaklanışının ertesi günü Gramsci, milletvekilliği dokunulmazlığı hiçe sayılarak tutuklanıp Ustica adasına sürüldü. Ocak ayında özel mahkeme, Gramsci'yi devletin güvenliğine karşı komplo kurmak, sınıf kavgasını körüklemek, sınıf düşmanlığını kışkırtmak ve suç övgüsü yapmakla suçlayarak Milano hapishanesine gönderdi. Roma'da 28 Mayıs'tan 4 Haziran 1928'e kadar süren yargılama sonunda Gramsci 20 yıl, 4 ay, 5 gün hapis cezasına çarptırıldı. Gramsci'yi Turi di Bari merkez cezaevine gönderdiler. Burası faşist rejimin en kötü zindanlarından biriydi. En büyük ruh ve beden işkenceleri arasında kıvranırken göz kamaştırıcı bir direnç gösteren Gramsci, parti ile ilişkisini hiç kesmedi. Faşizme karşı halk cephesi kurulması yolundaki girişimleri yönetti. Kendisini gece gündüz okumaya, yazmaya verdi. İşte böylece 1929'dan 1935'e kadar hapishane defterlerini yazdı. Gramsci'nin bu çalışması bugün İtalyan kültürünün klasik yapıtlarından sayılmaktadır. Gene hapishaneden karısına, çocuklarına, kız ve erkek yeğenlerine, baldızına yazdığı mektuplar 1947'de Hapishane Mektupları adı altında yayınlandı. Çok derin insanca duyguları yansıtmış olması bakımından olduğu kadar, teorik değerinden ötürü de Gramsci'nin bu yapıtına kurtuluştan, dipnot, İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminde İtalya'nın Nazi Almanya'sının işgalinden kurtuluşu, Türkçe'ye çevirinin notu. Sonra İtalya'nın en büyük edebiyat ödülü olan Via Reggio ödülü verildi. Zayıf bedeninin gösterdiği inanılmaz dirence karşın Gramsci'nin sağlık durumu gittikçe kötüleşmekteydi. 1931 Ağustos'unda kan tükürmeye başladı. 7 yıllık anlatılmaz acılardan sonra 7 Mart 1933'te vücudu birden çöktü. Kusma, sayıklama, sanrı nöbetleri içinde sarsılmaya başladı. Öleceği de içine doğmuştu. Mussolini'nin adamlarıyla kendisinden af dilemesi için gönderdiği öğütleri o büyük yürekliliğiyle elinin tersiyle itmişti. Bu trajedi karşısında bütün dünya nefretle ürperiyordu. Roman Roland, bütün yürek sahibi insanlar adına sesini yükseltti. Ama Mussolini esirini çok geç hastaneye gönderdi. 27 Nisan 1937'de Gramsci öldü. Gramsci'nin baldızı ölünün odasından Gramsci'nin hapishanenin antetli kağıtlarına küçücük yazısıyla 8 Şubat 1929'dan başlayarak doldurduğu 32 defteri kurtardı. Ailesine gönderdiği 19 Mart 1927 tarihli mektubunda Gramsci, zihnini kurcalayan bir konuyu sıkı bir plan çerçevesinde incelemeyi tasarladığını yazmıştı. Bu çalışmasında 4 temayı ele alabileceğini söylüyordu. Birincisi, İtalya'da son yüzyılda kamuoyunun oluşumuydu. Başka bir deyimle İtalyan aydınları, onların kökenleri kültür akımları ile ilintili olarak kümelenmeleri, çeşitli düşünce tarzları ve bunun benzeri üzerinde bir araştırmaydı. İkinci tema, karşılaştırmalı linguistikle ilgiliydi. Üçüncüsü, Prandello'nun tiyatrosu üzerine bir inceleme olacaktı. Gramsci, 1915-1920 arasında yayımladığı yazıları arasında bu konuyu işlemişti. Şimdi Prandello'nun temsil ettiği ve etkilediği İtalyan tiyatro sanatındaki değişikliği ele alacaktı. Dördüncüsü ise Tefrika romanı ve edebiyattaki halk sevgisi üzerine bir deneme olacaktı. Gerçekten Gramsci kendisini tamamıyla İtalya'daki aydınların ve kültürün incelenmesine vermişti. Bıraktığı yazılar 5 ciltte toplandı. Birinci cildin adı Tarihsel Maddecilik ve B. Croce'nin Felsefesidir. Bu bölüm yepyeni bir dünya görüşü sorunu etrafında toplanmıştır. Bu dünya görüşü her çeşit metafizikten bağlarını koparmış ve gerçekliği idealistlerindeki gibi soyut, etsiz, kemiksiz bir yapı olarak değil, insan yapısı olarak benimser. Bu somut ekonomik üretken praksis bir yapıdır. İnsanla doğa ve doğrudan doğruya insanlar arasındaki ilişkiler bu yapı içinde çözümlenir. Gramsci iki düşmanla savaşıyordu. Bir yandan Benedetto Croce'nin zihin felsefesi, La Philosophie de l'Esprit, öte yandan mekanist ve metafizik materyalizm. Bu yazıların Fransız okuyucusu için önemi tartışılamaz. Bunlar Croce'nin 1895-1900 arasında yazdığı denemeler olup, tarihsel maddecilik ve Marksist ekonomi başlığını taşır. Gramsci'nin de hapishane mektuplarında belirttiği gibi, Fransız anarşist sendikalizminin düşünürü olan George Sorel, bu iki kaynaktan savunduğu revizyonist düşüncelerine destek sağlamaya çalışmıştır. Bütün reformist kuramcılar, Croce'nin izinden giderek tarihsel maddeciliği tarihin yorumu bakımından basit bir ekonomi kuralına indirgemekle övünüyorlardı. Croce, Gramsci'nin deyimiyle bu laik papa, idealist sistemini tamamıyla kotardıktan sonra Fransa'daki bazı düşünce akımları üzerinde etki yapmıştı. Antikomünizmle birleşen burjuva liberalizmi onu her zaman örnek almıştır. Croce'nin zihin felsefesi sonunda Gramsci'ye göre çağdaş, zevke uydurulmuş ve laikleştirilmiş bir teolojiye dönüşmüştü. Hapishane defterlerinin yazarı aynı zamanda Marksizmin kaderci ve mekanist yönde saptırılmasına da karşı çıkarak, tarihsel maddeciliğin manevi ve siyasal etkeni bir kenara atmaktan uzak olduğunu, üst yapının ve düşüncelerin oynadığı rolü göstermiştir. Bu konuda şöyle diyordu: Marksizmin gelişmesi yolundaki son atılımlar, tam tersine siyasal iktidarın ve bunu ele geçirmenin önemini kuvvetle ortaya koyduğu gibi, ekonomik ve siyasal cephelerin zorunlu bir tamamlayıcısı olan kültür cephesinde girişilen savaşı kazanmanın önemini de göstermiştir. Bundan sonra Gramsci, aydınları ve kültür örgütlenmesini inceler. Onun başlıca tezine göre aydınlar özerk, bağımsız bir toplumsal sınıf oluşturmazlar. İster bunun bilincinde olsun, ister olmasınlar, üretimde işlevi olan gruplardan birinin sözcüleridirler. Böylece aydınların kendi haklarında besledikleri kuruntu ve metafizik yakıştırmalar silinip gitmektedir. Artık aydınlar sınıfsal bir işlevi yerine getirdiklerini bilmelidirler. Kitabın ikinci bölümünde Gramsci'nin pedagojik sorunlara, okula ve genellikle kültür kurumlarına, gazeteciliğe, aydınların heveskarlığını ele alan yazıları ilgiyle okunmaktadır. Risorgimento, dipnot, İtalya'nın bağımsızlık ve ulusal birlik hareketine verilen ad, Türkçe'ye çevirenin notu. Konusundaki incelemesinde ulusal gerçekliğin romanlaştırılmış söylev üslubuna bürünmüş yorumunu kesin ve sert bir dille eleştirir. Özellikle ulusun oluşumunu kapitalizmin ve ulusal pazarın doğuşundan çok önceleri ilk çağlara götüren idealist teorinin geçersizliğini kanıtlar. Bundan başka Gramsci, İtalya'da birliğin gerçekleşmesinden sonra devletin güçsüzlüğünün, gerici yönelişinin, süregelen bozukluklarının nedenini araştırmaktadır. Ona göre bu, devletin Risorgimento'nun başlıca niteliği olan Jacobenlik ruhundan yoksun oluşundan ileri gelmektedir. Cavourvari ılımlılar, birliği başarıyla gerçekleştirmiş olan yüksek sınıfların temsilcileri, genellikle halkın siyasal mücadelelere karışmasına ve toprak reformu yoluyla bunu toplumsal bir mücadeleye dönüştürmesine karşı çıkıyorlardı. Machiavelli üzerine notlar, Çağdaş Devlet Politikası adını taşıyan ciltte dikkati Çağdaş Prens adını verdiği işçi sınıfının, siyasal partisinin ve sosyalist devletin kuruluşunun üstünde toplanmaktadır. Böylece yazar doğal olarak ekonomizmle, korporatizmle, Sorel'in anarşist sendikalizmiyle polemiğe sürüklenmektedir. Bütün bu sorunları incelerken Gramsci, erken bir Jacobenlik diye nitelendirdiği Machiavelli'nin düşüncesine dayanmaktadır. Machiavelli'nin zamanında 1500'e doğru halkın bağrından bir irade fışkırtmak sorunu ortaya konuyordu. İşte hapishane defterlerini yazarken Gramsci'nin zihnine de bu soru saplanmıştı. Köylü sorunu eski durumu yeni duruma bağlamaktadır. Geçmişte köylüler burjuvalarla birleşerek feodalitenin kalıntılarını yok etmek için mutlakiyetçi krallığı kurmuşlardı. Gramsci'ye göre Machiavelli bu birleşmenin sezgisine ulaşabilen bir siyaset adamıydı. Bu ciltte bunlardan başka uluslararası politika, İtalya'nın ekonomik yapısı, Katolik hareketi, Cizvitler ve modernistler, Amerikanizm ve Fordizm üzerine birçok notlar var. Son ciltte Edebiyat ve Ulusal Yaşam adı altında edebiyat ve kültür yaşamının eleştirisine ilişkin yüzlerce not bulunmaktadır. Yazarın birinci planda üzerinde durduğu konu kültürle halkın yaşamı arasındaki ilişki sorunudur. Bu cilde Gramsci'nin Torino'daki Avanti'de 1919-1920'de yayımladığı tiyatro eleştirileri de eklenmiştir. Bu yazılarda o zamanki İtalyan tiyatrosunun hemen hemen tam bir tablosu verilmekte ve tiyatronun toplumsal işlevi belirtilmektedir. İşte böylece Gramsci, hasta ve tek başına yaşadığı hapishane hücresinde özellikle ulusal sorunları ve memleketinin tarihini yeni bir anlayışla ve yaratıcı bir çalışmayla ele almış oluyordu. Bununla birlikte o yalnız İtalya'nın değil, dünyadaki bütün devrimcilerin, bütün halklarındır ve bu sadece soylu karakteri herkese örnek olan göz kamaştırıcı direnci ve özverisi ile değil, fakat zamanımızın en genel ve en keskin sorunları üzerindeki engin görüşleriyle de tüm insanlığındır. Gericiliğe ve bağnazlığa karşı, kişisel yönetime karşı, halkın demokratik hakları uğrundaki savaşlarında, Fransız emekçileri için Gramsci'nin yapıtı zengin bir düşünce kaynağı ve değerli bir yol gösterici olacaktır. Bu yapıt onlara her şeyden önce halkımızın zafere ulaşması için zorunlu olan demokratik güçler arasında geniş bir birlik kurmanın gereğini ve yine her şeyden önce işçi sınıfı ile kırsal emekçilerin birliğini gerçekleştirmeyi öğretmektedir. Togliatti Gramsci'nin soyut ahlakçılığa olduğu kadar biçimsel öğreticiliğe, doktrinciliğe de karşı çıkmış bir savaşçı olduğunu belirterek, onun derinden yaşama bağlı yapıtının skolastik bir şekilde yorumlanmaması konusuna dikkati çeker. Gramsci'nin tarih çalışmaları ancak çağdaş olaylar ve onun siyasal eylemi göz önünde tutularak anlaşılabilir. Togliatti'nin dediği gibi, Gramsci'nin yapıtının bize yolunu gösterdiği bilim, günlük mücadeleleri küçümseyerek yüksekten bakan, gerçeklerden kaçan bir bilim değil, fakat bu, insanın bütün benliğiyle, bütün yeteneği ve özgürlüğüyle kendine verdiği, hatta yaşamını adadığı siyasal kavgasının bir devamı, serpilip gelişmesi olan bir bilimdir. Bu açıdan Gramsci, yaşamı ve yapıtı ile gerçekten çok büyük bir örnektir. Dipnot: bu tanıtma yazısı, Georges Cogniot'un Kuvres Choisey'e yazdığı ön sözden kısaltılarak aktarıldı. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 16.